Ayrım 30.
Şoför, gecenin bu saatinde uyandırılan kadına şöyle bir baktı, ne düşündüğünü yaslanamayacak kadar açıktı. İyi akşamlar dedi Günay, en iyi avukat sesinde. İyi akşamlar demek zorunda kaldı şoför. Taksimetrenin açık olduğunu, binlerce lira yazmış olduğunu gördü. Nereden geliyordu ki? Geri vitese taktı, caddeye çıktı şoför. Nereye abi? Nereye gidelim? Soru Günay'a yöneltilmişti, şaşırdı kaldı. Gezmeye çıkacaklarını hiç düşünmemişti. Bilmem. Boğaz'a gidelim mi? Bu saatte her yer kapalıdır. Bir bakalım diyerek sarıldı Şafak. Koçum, sen Boğaz'a çek bir bakalım. Abesle iştigalin verimsizliğine, sıkılmayı ertelemeye çalıştım diye anlattı Günay. Ne kadar saçma olursa olsun, Şafak'ın iradesine uyacak, canını acıtan neyse onu geçiştirmesine yardım edecektim. Bir saate yakın dolaşmışlardı. Arnavutköy'deki işkembeciden başka açık yer yoktu. Şafak öfkelenmeye başladı. Günay İstanbul'un bir şehir değil 8 milyonluk köy olduğunu hatırlattı. Taksimetre ikinci defa sıfırladı. Yine de geri dönmelerinin daha akıllıca olacağını söylememeye kararlıydı. Bak ne diyeceğim dedi en sonunda. Sen en iyisi bana bir türkü söyle. İkiletmedi Şafak. Ağlama yara ağlama aney. Mavi yazma bağlama. Soluklandı sürdürdü. Almalar olanda gel aney, bahçeyi dolan da gel. Son mısraya şoför de katıldı. Hasta düştüm gelmedin aney, bari can veren de gel. Hemşerim o benim diye açıkladı Şafak adama duyurarak. Bir iki daha işten söyledi. Hasta düştüm gelmedin aney, bari can veren de gel. Bir an sustu, ciddileşti. Olur mu diye sordu Güney'e. Bir kere hasta olmana izin vermem ki dedim. Biliyorum dedi. Nereye gidiyoruz? Etilere dönmüşlerdi ama anlaşılan eve dönmek söz konusu değildi. Bir yer düşünmesi şart olmuştu. Ecebar dedi. Ecebar açıktır herhalde. Şu diskonun üstündeki bar. Disko'ya gidelim dedi Şafak. Disko? Disko. Yapma ne olur. Çok keyiflendi birden. Disko'ya gidiyoruz hemşerim. Sen şurada park edecek bir yer bul bekle hadi. Diskoteğin pala bıyıklı Kürt fedaisi Şafak'la göz göze geldi kenara çekildi. Buyurun. Buz beyazı neonların beyaz fayans duvarları daha da üşüttüğü hava meydanlarının umumi tuvaletlerini anımsatan girişe davet edildik. Garsonların bakışları üstümüzde odaklaştı. Bahşiş alıp alamayacaklarını, alabileceklerse miktarın iltifat etmeye deyip değmeyeceğini kestirmeye çalıştıklarını yüzlerinden okuyabiliyordum. Şafak'ın tıraşlı yüzü, epeydir berber görmemiş saçları, ince ceketinin altına giydiği el örgüsü yeleği, ütüsüz pantolonu, çamurlu mokasenleri, benim kazak etek, makyajsızlığımı doğru değerlendirmiş olmalıydılar ki, sırtlarını döndüler. Garson milletinin iki yüzlü özentiliğinden nefret ettiğimin farkına vardım. Smokinli soytarılar dediğimi hatırlıyorum. Karanlık ve gürültü diskotek denilen bu dev hangara pop ilahlarına biat etmeyenlerin girmesini önlemek için düşünülmüş bir barikattı sanki. Durdurak bilmeyen amansız mekanik ritim göğüs kemiğime çöktü, nabzımı 140'a fırlattı. Dokunduğunu taşa çeviren ve bu dünyaya ait olmayan meşhum mor ışık yağlı bir tıkaç gibi geldi burun deliklerimi tıkadı, nefes alamaz oldum. Dante'yi şaşkın bir amatöre çeviren bu inferno'ya bilerek isteyerek girmesi için insanın çıldırmış olması gerektiğini düşünüyordum. Şafak girmeyelim diye rica etmiştim. Ne ki Smokin'in soytarılarının küstahlığını Şafak da kaçırmamış olmalıydı. Niye girmeyecekmişiz hadi. Etrafa serili insanların ayaklarına basmamaya çalışarak piste yakın bir sedire ulaştılar. Viski dedi Şafak. Hacı ağa geleneğinde iki tane bol buzlu, birisi susuz. Rodoplu mahsus mu yapıyor diye baktı anlayamadı. Birden yorulmuş gibi kaykıldı, bacaklarını uzattı Şafak. Yün yeleğini yukarı sıyrıldı, göbeği açıldı. Üşüyeceksin diyerek yeleği aşağı çekti Günay. Hadi dans edelim. Şafak ben dans etmem. Hadi batı eğitimini ima ediyordu. Vallahi etmem, edersin. Hangarın bir duvarında 4 sıra halinde 10'ar taneden 40 tane büyük ebat televizyon ekranı vardı. Birden kan kırmızısı bir renk patladı. Ardından 40 ekranda 40 elektrikli sandalye belirdi. Sandalyeler maytap gibi kıvılcımlar saçtılar. Etraf dumana boğuldu. Bir saniye kadar sonra açıldığında yerini memelerinin uçlarına kadar bir örnek yarım düzine plastik sarışın kıza bırakmıştı. Kızlar sapık olduğu kadar şiddet bir dizi hareket yapmaya başladılar. Adının Prince olduğunu sonradan öğrendiğim pop yıldızı aralarına daldı. Kamera birden yaklaştı. etli dudaklarının çizgisini izleyerek çenesine doğru inen birkaç milim kalınlığındaki bıyığı, gürür surariye taş çıkaracak göz makyajı ile ibnelerin ibnesi bir zenci, objektifi önce dişlerini göstererek kuduz bir köpek gibi hırladı, sonra kolsuz tişörtünü, koltuk altı kıllarını uzun uzun sergileyerek sıyırttı, az tüylü göğsünün üzerinde beliren altın hacı hoplattı. Ellerinde demirden yabaları ile boynuzlu yarası adamlar etrafını aldılar, az önceki plastik sarışınlar geri döndüler. Herkesin herkese nefretle baktığı, Nazilerin insan haralarını, de Sade'nin işkence odalarını anımsatan yabalı kamçılı elektrikli sandalyeli video klip vahşetini iliklerime kadar ürpererek izledim. Kusmak üzere olduğumu hissediyordum. Başıma balyoz gibi inen ritmin bir an olsun susması için dua ediyordum ama olmadı. Şafak piste doğru çekiştirdi. Etilerin Bağdat Caddesi'nin pembe mavi unisex giysileri içindeki gençlerinin arasına girdik. Bu defa da Alice Cooper denilen adam devraldı. Bilek kalınlığında zincirler, çiviler, deriler içinde leş gibi saçları şeytani makyajıyla yaşı başı belirsiz ama toplama kamplarında canlı insanlar üzerinde deney yapan doktor beyaz meleğe severek asistanlık yapacak gibi duran bir dişiye İran'ı aşk etmeye başladı. Seni tatmak istiyorum ama dudakların öldürücü zehir akıtıyor. Tenin öyle ıslak ki tere batırılmış dantel sanki. Çığlık attığını duymak için canını yakmak istiyorum vesaire vesaire. Marcu de Sade'nin yatak odası dedi tülin ürperir gibi. Öyle kulaklarıma inanamıyordum. Öte yandan pistin ortasında elleri bir tarafta kolları bir tarafta düştü düşecek sallanan bir koca koç yiğit bir magandaydı Şafak. Yanındaki karının üstüne yığılan, önünde diz çöken, ellerini öpen, hayali ihracat, kaçakçılık çağrıştıran bir maganda olduğunu, ayaklarına bastığı gençlerin, terslemeyi hazır garsonların yüzlerinden okuyordum. Gel gör, Şafak'ın, viskinin daha da yorduğu zihninin biçare kaçışında anlıyor, aradığı sığınan bu elektronik kuyu olamayacağını, kulağımda patlayanları çevirecek olsam övüreceğini biliyor, kandırıldığı için, onun adına belki de oradaki herkes adına, canım yanıyordu. Sözün kısası, hain bakışları objektife dikili, ifadesiz yüzleri katatonik şizofrenlere öykünen moda mankenlerini anımsatan Dr. Link, Brown Yark, Bobby Z, Wendy gibi Love Gods'ın Life is a Garden that Grows with the Light of Love, hayat aşkın ışığı ile büyüyen bir bahçedir. Music is the food of life, test the sounds that Nourish within, bon appétit. Müzik hayatın gıdasıdır, içinde beslediği sesleri tat, afiyet olsun gibisinden, adi felsefe kırıntılarının yansıdığı 40 ekranı arkamıza alıp, bedenlerimizden kıl payı ötede patlayan kırbaçlardan sakınacağız diye, boş yere kıvrılıp bükülen kölelerin zavallı hareketlerini taklite koyulduk. Saplantının coşkuyu, hipnotik odaklaşmanın neşeyi, seksin sevgiyi kovduğu bu yerde, Şafak'tan başka gülen yoktu. Onunkini de filleri gören Timur Lenk tebaasının gülüşüne benzetmişti Günay. Gür bıyıklarını kulaklarına kadar yayan, sararmış dişlerini ortada bırakan aptalca bir gülüş. Diğerleri eğlenmeyi başarma azmi içinde kasılmışlardı. Bedenlerinin hareketinden olmasa 10 Kasım törenlerinde ağlamaya çalışan öğrencilerin ciddileşme aşamasındaki yüzlerinin eşiydi ifadeleri. Diskotekler ya da yırtık blue jeanlerin üzerine anneannelere diktiriliveren Madonna yamaları ile nekrofiliye arasındaki bağlantıyı kime anlatsaydım? Mardinli heavy metalci ile Mussolini'nin kara gömlekli tosunları arasındaki bağlantıyı kime anlatsaydım? Sustu, italiklemeye koyuldu. Geçen gün Ahmet'in kızı geldi dedi Tülin. Kalkmış Güney'in yastığını düzeltiyordu. Bana insanların arzularını tatmin etmelerinin en doğal hakları olduğu konusunda uzun bir nutuk attı. O da heavy metalci olmuş ya, içini çekti. Mesele o değil dedi Günay. İteliklemeyi bırakmıştı. Bir ara Herbert Marcuse gibi radikal düşünürlerin arasında sadizmi cinsel özgürlüğün bir ifadesi olarak övmek moda olmuştu. O dönemde de Sade'nin kitapları filan da tekrar tekrar basıldı. İşte cinsel sadizm de insani bir duygudur. İnsan haklarından birisi de sadistik ve mazohistik istemlerini tatmin etmek hakkıdır deniyordu. Ama tabii bu çoktan çürütülmüş bir iddia. Yazık, bizim çocuklarımıza yol gösterecek kimse yok. Anlamadığımızı gördü. Yani Freud öncesi akılcılık akımının bilim çağının savı dedi. Rasyonalizm bağlamında insanın istemleri doğrultusunda hareket etme hakkının doğal bir hak olarak saygı görmesi gerekliliği iddiası anlaşılır bir iddiadır tabii. Ne ki doğru olmadığı ispatlanan bir varsayım, insan kendisi için iyi olanı ister ve de doğal olan iyidir varsayımı üzerine kurulmuştur. Homo economicus gibi diye bağırdım adeta. Aylar önce Ankara'da verdiği konferansta söyledikleri ilk kez yerine oturuyordu. Uzandı, hafifçe elimi sıktı. Homo economicus gibi arkadaşım dedi. İnsanların bireysel çıkarlarını gözetmelerinin doğal olduğu, doğal olduğu için de iyi olduğu varsayımı. Bu yanlışın üzerine koca bir bilim kuruldu. Çarşaf altındaki bedenini süzdü, güldü. Ama artık biliniyor ki insanın doğal istemlerinin çoğu kendisine ve tabii başkalarına zarar verir. Sadece insanların değil, hayvanların da öyle. Örneğin bir fare sakarin deneyi vardır. Fare sırf haz aldığı için hedonizmini tatmin etme uğruna sakarinli suyu içer içer ve ölür. İçgüdülerine güvenemezsin öyle mi? Hayır. Som içgüdülerine güvenemezsin. İçinden yakıp yıkmak gelen birisini bu istemi doğaldır diye tatmin etmeye bırakamazsın. Aynı şekilde zincirli kırbaçlı aşk şarkılarının ima ettiği karşısındakini denetleme, canını yakma, küçük düşürme şeklinde tezahür eden sadizmi onaylayamazsın. Çalık hattını duymak için canını yakmak istiyorum türünden sevgi içermeyen aşk şarkıları ancak bir insan ötekinin nefretinin, acıtma isteminin, köleleştirmek isteminin odak noktası olursa beslenir. Hayatı destekleyen biyofilik unsurlar, hayatı sakatlayan nekrofilik unsurlara yenik düşmüşse beslenir. Heavy metalcilerin sahnede civciv boğmaları da budur. Bu denli popüler olabiliyorsa bir düşün, bu ne demektir? Allah'tan bizimkiler dil bilmiyorlar da anlamıyorlardır dedi Tülin. Doğru, cehaletin faydaları. Şafak senin kadar sıkılmamıştır. Hayır dedi Günay acılı bir sesle. Hayır, sıkılmadı. Günay, biraz oturalım mı, çok yoruldum demiş. Sen yorulmazsın diye kesip atmıştı Şafak. Vallahi yoruldum, biraz oturalım yine kalkarız. Karabasanlar oturduğu anda geliyor olmalıydılar. Pistin ortasında elini öptü, yüzünü öptü, dudaklarını öptü Şafak. Seni seviyorum anlıyor musun? Ben şimdiye kadar kimseye seni seviyorum demedim, kadınım. Fe sübhanallah. Ağlıyordu dedi Günay, ağlıyordu. Burnunu çekmeye başladı, az sonra yaşlar süzüldü. Tülin silmeye kalktı, bir taraftan da söyleniyordu. Nedir kardeşim bu şans, hep seni mi bulur? Şey derim şeyini. Birden gülmeye başladı Günay. O da öyle söylüyordu dedi sevecen bir sesle. Bunların hepsini sikeceğim. Satın alacağım burayı. Senin için satın alacağım. Hepsini kovacağım demeye başladı birden. Koca ellerini yumruk yaptı, gözlerini sildi. Satın alacağım, hepsini kovacağım diye bağırıyordu. Allah'tan duyulmuyordu. Viski getir diye emretmişti Şafak. Garson Güney'e beyin çok içkili olduğunu ima eden kısacık bir bakış fırlattı. Gizli ittifak kurmak istemini nasıl karşılamış olabileceğini tahmin ediyordum. Viski dedim oğlum dedi Şafak tehditkar bir sesle. Ben hala o gün başına geleni öğrenmek istiyordum. O sus sorma diyor, başka bir şey söylemiyordu. Utanmayı bıraktım, herkes ne der bıraktım, başını omuzuna çektim. Bir iki hıçkırdı, seller gibi boşandı. Yaşlar kazağımdan süzüldü, tenimi buldu. 12 Eylül sabaha karşı 4:30'da ilk bizi topladılar. Boranlar, kutlular, sakalsızlar, keskinler. Tiyo'yu önceden alanlar, ceplerinde pasaportları, ceplerinde paraları olanlar, ensesi kalınlar bizi sattılar, kapağı yurt dışına attılar. Bana hala ehliyet vermiyorlar, sabıkalıymışız diye. Biz yasaldık, yerimiz yurdumuz belliydi ya, bizi topladılar. 34 gün 1,5 metrekarelik bir tuvalette tecritte kaldım. Parmak kadar sucuk parçasını o zamanın parasıyla 1500 liraya satıyor derler. 34 gün sonra bıraktılar. Bir ay sonra tekrar aldılar, yine bıraktılar. Savcı çağırdı, bak dedi. Ya sen Çayırtepe'yi terk edersin ya da ben seni gün aşırı tutuklarım. Bir protokol yaptık. Ben niye anlatıyorum ki şimdi bunları sana? Günay o gün yine bir şey olduğunu, belki de polisin çağırdığını düşünüyordu. Sabahki randevuya habersiz gelmemesinin nedeni bu olmalıydı. Anlatmamıştı ama işkence görmüş olmalıydı. 12 Eylül sabahı yakalanıp da işkence görmeyen yoktu. Korkmuş, çok korkmuş, çok aşağılanmış olmalıydı. Şafağın domalmış çıplak bedenine elinde copla yaklaşan polisin hayali, Prince'ın 40 ekranda yeniden beliren video klibiyle çakıştı, nefesi kesildi. Saniyeler içinde fütürist manifestodan kara gömlekli tosunlara, piste elektrikli sandalyelerin gölgesinde birbirlerini mıncıklayan gençlerin eşyalaşmış heyecanlarından nekrofiliyaya, faşizmden Gestapo'ya, oradan ziganaların çam kokusuna, sarı güllerin narin yapraklarına atladı. Bir avaza haykırmaya başladı Günay. Ağlama yara ağlama aney, mavi yazma bağlama. Giderem tez gelirem aney, ele gönül bağlama. Giderem tez gelirem aney, ele gönül bağlama. Let's dance, put on your red shoes and dance at blues, dedi elektronik ilah David Bowie. Şafak Özden David Bowie'yi duyuyordu. Bir şey mi diyorsun diye sordu gözlerini silip. Günay'ın gözlerindeki acıyı gördü, üzmekten utanmış gibi sarıldı. Sana söz veriyorum dedi. Hepsini sikeceğim bunların. Hepsi geçecek canım dedi Günay Rodoplu. Hepsi avucundan yiyecekler senin. Bunlar diskoyu işaret etti. Onlar polisler demek istiyordu. Ötekiler bununla da yetinmedi. Ben de sana söz veriyorum. Senin bakan olduğunu göreceğim bu ülkede. Önce ilçe başkanı dedi Şafak, ciğeri yanıyormuş gibi. O Çayırtepe'ye bir gün ilçe başkanı olayım, sonra da öleyim. Tamam dedi Gülay. Önce ilçe başkanı, sonra da milletvekili. Belediye başkanı gülüm dedi Şafak. Niye belediye başkanı? O beni tuttukları karakolun komiserine ayağıma çağıracağım da. Neşelendi birden. Hadi dans edelim. Ben diskoya ilk defa geliyorum, bunu biliyor musun kız? Hadi edelim diyerek güldü Rodoplu. Seni seviyorum diye bağırdı Şafak. Bir şey diyor musun? Ben de seni diye fısıldadı Günay. Ama Kelkit'in kıyısında türkü çağıran bir Şafak'a ben çok su taşıdım eve. Ben çocukların artık su taşımalarını istemiyorum. Kuyudan su çekmelerini istemiyorum diye haykıran bir Şafak'a, zulüm nedir bilen bir Şafak'a, geleceğin üzerinde sökecek bir Şafak'a. Dönüşte taksiye verecek para yoktu. Zarar etmez o benim hemşerim dedi Şafak. Dükkanın adresini verdi, yarın gel al. Tamam abi dedi şoför. İçim ışıdı, halkımın güzelliği biliyor musun? Bir dönem içinde olsa nasıl olup da yabancılaşabildiğime, zaman zaman da olsa ben bu milleti sahiden seviyor muyum düşünebildiğime şaşıyordum. Eve çıktık, Şafak çok yorgundu tabii. Ben yüzümü yıkayıp geldiğimde uyumuş, pıfır pıfır sesler çıkarıyordu. Ceketini çıkarmayı denedim olmadı, pantolonunu çıkarmak işe yarayamayacaktı. Sabah ütüleyebileceğimi düşündüm bıraktım. Yanına uzanıp uzanmamakta tereddütlüydüm. Neredesin gelsene dedi birdenbire pırıl pırıl. Sızmasını bile beceremeyen ruhunun çırpınışlarını izlemek allak bullak etti beni. Yanına girdim, sarmaladım. Hemen daldı ama yine de uyumasıyla uyanması bir oldu ya da bana öyle geldi. Yorgun, perişan, tedirgin fırladı yerinden. Uyu biraz daha dedim, olan oldu nasılsa. Eşin üzüldüğü kadar üzüldü demek istiyordum, anladı tabii. O değil dedi. Karıyla zaten kavgalıyız. Neden? Geçen defa donumu ters giymişim. Bizimki de cin ya, gördü hemen. Dondum kaldım. Bir şey olmaz geçer dedi Şafak. Banyodan yüzünü kuruluyordu. Fotoğraftaki genç kadına beslediğim şefkat, Şafak'ın gülüşünün bir şey olmaz geçer derkenki güveninin uyandırdığı dürtüyle birleşti, büyüdü, ellerimin soğumaya başladığını fark ettim. Bu gülüşte kişinin bedeninin aldığı ufak bir yara karşısında telaşlanan başkalarına verdiği teminatı anımsatan bir şeyler vardı. Karısının ters giyinmiş donu fark edebilmiş olmasından duyduğu gurura benzer bir şeyler vardı. Zeka ister doğrusu dedi Tülin. Donun ters giyildiğini görmek kolay değil kardeşim. Tümüyle kendisine ait bir malın, bir bedenin, bir uzvunun acısının geçiştirilmesini anımsatan bir şeyler vardı. Ne dediğini, nasıl açıkladığını sordum. Dedim bir şeyler işte dedi. Uzandı, yanağımdan bir makas aldı, sen takma kafanı. Bu mümkün değildi tabii. Rahatladı mı bari diye sordum. Gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş dedi Şafak. İnanacak tabii. Kurnaz kurnaz güldü, öpmek için eğildi. Ben gidiyorum. O anda dürtenin şeytan olup olmadığını sonraları çok düşündüm. Dün sabah olanı Sedat anlattı mı sana? Ha o mesele dedi Şafak. O mesele halledildi. Nasıl yani? Kız kardeşi ortağım. Kız kardeşini sikeceğim. Nasıl yani? Ağzımdan dökülen kelime parçacıkları kulaklarıma gelmiyordu. Öyle dedi Şafak. Yersen der gibi bir katiyetle. Yanına koyacağımı mı sandın? Yazar Günay'ın jeneratör hızıyla devreye girdiğini tahmin edebiliyordum. Nitekim öyle oldu. Bunun ne faydası olacak? Erkeğin intikamını alsın istemez misin? Hayır demişti ama bir çığlıktı. Ama sessiz, ama şafağın duyamayacağı bir çığlık. Yani sen kadını, kelimeyi tekrarlayamadı, keyif alacaksın. Adamı cezalandırmış olacaksın. Ya ben diyemedi ise şafağın kendisine gelinceye kadar bir de yasal karısı olduğu içindi. Sesinin titremeye başlayacağını hissetti, sustu. Ama o senin keyfin dedi şafak, gözleri ışıl ışıl. Yani şimdi sen beni öyle benimsiyorsun ki benim için kadın bile... Duraladı, derin bir nefes aldı. Hayatında ilk kez ağzına aldı o kelimeyi. Kadın bile sikecen öyle mi? Tabii benimsiyorum dedi şafak, koşlar gibi. Kadınım değil misin? Yaklaştı, koluna yapıştı, gözlerini gözlerine dikti. Değil misin kız? Günay Rodoklu, Şafak Özden'in evli olduğu olgusuyla ilk kez sıcak temas kurduğunu şaşırarak fark etti. Şafak Özden'in doğum yeri, doğum yılı, ana baba adı gibi özgeçmişine ilişkin kalemlerden sadece bir tanesiydi medeni durumu. Ve o, onu öyle kabullenmişti. Benimle bir ilgisi yoktu ki dedi. Onunla ona ait her şeyi paylaşmaya hazırdım. Zaten Şafak öyle istiyordu. Delisin sen dedi Tülin. Hangi dünyada yaşıyorsun bilmem ki diye söylendi. Evli bir erkekle kurulan sevgi ilişkisinin dayattığı savunmasızlığa işaret ediyordu. Ben dehşete düşmüştüm. Günay'ın Şafak'a ve ona ait olan eşi ve çocukları dahil her şeye sahip çıkabilmesi, kendi varlığını tümden inkar etmesiyle mümkün olabileceğini görmemiş olmasını anlayamıyordum. Göstereceği en ufak bir zaaf, en ufacık bir ego uçuşu Şafak'ı zor duruma düşürürdü ki Günay ne ona ne de eşine kıyamayacağı için her an her türlü ihanete açık olacaktı. Bunu görmemiş olabilir miydi? Yok canım, görüyordum tabii dedi. Ama Şafak'a inanıyordum. Beni kullanacağım kelime için özür dilerim. Satabileceğini hiç düşünmedim ki. Hiç, ama hiçbir neden yoktu. Kadınım değil misin diye sordu Şafak yine. Evet de diyerek duraladı Günay Rodoplu arkasından taksiye binmesini seyrederken. Yönler karışmış, oklar ters dönmüştü. Kendisini bir erkek, başka bir erkekten, bilmediği bir şeyin intikamını alacak diye düzülen kadının yerine koydu, iliklerine kadar ürperdi. Dişilerini savunmak için dövüşen deniz horozlarının hedeflerinin birbirleri değil, hasımlarının arkasında gizlenen kadınlar olabileceğini hiç düşünmemişti. Saldırı dolaysız bir tecavüz olamayacağına göre Şafak sinsice yaklaşacak, kadını kandıracak demekti. Kaldı ki Şafak'ın keyfini onun kadını olarak paylaşmak düşüncesinde üçlü seks sahnelerini hatırlatan sapık bir şey vardı. Şafak'ın bunu göremiyor olması daha da ürkütücüydü. Meğer ki diye düşünüyordum. Meğer ki kadını dediği mahluku kendisi bilsin. Yani tam bir özdeşleşme. Evet, bir tür yin yang.